Ayrım 24, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 270. Belki de haksızlık ediyorum. Az gelişmiş ülke insanının aşırı alınganlığı benimkisi. Yine de böyle toplantılarda biz doğudan gelenler, bir ölçüde de Akdenizliler hemen kümeleşiveririz. Birbirimize daha yakın hissederiz kendimizi. Her neyse, bu da bitiyor işte. Birkaç gün sonra İstanbul'dayım. Yabancı ülkelerde iyi otellerde kalmayı sever ama bugün bu otel odası fena halde basıyor Elif'e. Çözemediği bir şeyler var. Huzursuzluk veren, içini tırmalayıp duran kötü bir duygu. Bir eksiklik duygusu. Çiseleyen yağmura rağmen sokağa çıksa, biraz yürüse, bir kafeye otursa, bir kadeh şarap ısmarlasa kendine. Buralarda yaşadıkları günlerde öyle yapardı. Ömer Kuzey'in yağmurlu puslu havasını severdi. Buralara yakışan hava bu. Deniz, güneş, sıcak bizim taraflara gider derdi. Yengeçlere pek yaramaz Kuzey'in havası. Ama kovalar şikayetçi olmazlar bu havadan diye eklerdi. Birden hatırlıyor. Bugün benim doğum günüm. Burçların çağrışımı olmasaydı hatırlamayacaktım. Ömer çok şeyi unutur ama doğum günümü hiç unutmazdı. Telefonunun mesaj kutusunu açıyor. 3 yeni mesajınız var. Yüreği ağzına gelerek telefonu tuşluyor. Ne olur, Ömer küçücük de olsa bir mesaj atmış olsun. Mesajlar Ömer'den değil, saçma sapan yerlerden. Ne Ömer'den ne Deniz'den ses var. Küçücük bir umutla cevapsız aramalara bakıyor. Kutuda cevapsız arama yok. Amma da aceleciyim. Gün henüz bitmedi. Bütün bir gece var daha önümde. Doğum günleri saat 24'e kadardır. Otelin penceresinden bakıyor. Dışarıda sindire sindire sakin bir yaz yağmuru yağıyor. Bugün 52 yaşımı bitiriyorum. Kopenhag'dayım. Biyokimya profesörüyüm. Yılın Avrupa Bilim Kadını ödülüne adayım. Nobel değilse bile yine de fena sayılmayacak bir ödül. Kopenhag'da otelin penceresinden dışarı bakıyorum. Yağmur yağıyor. Hava puslu, karanlık. Sokak ışıkları yanmış. Oysa akşama saatler var daha. Her şeyim yerli yerinde. Ama içim sıkılıyor. Yağmur yağıyor. Evliyim. Bir oğlum var. Romancı Ömer Eren'in eşiyim. Oğlumun adı Deniz. Norveç'te küçük bir adada yaşıyor. Yağmur yağıyor. Damlalar pencerenin camlarından süzülüyor. Bir torunum var. Küçük bir Jön. Gelinim yok. İstanbul'da öldü. Kızıl lalelerin önünde, arkasında Sultanahmet Camii'nin görkemli kubbesi ve zarif minareleri kana lalelere sıçradı. Asfalta yayıldı. Uzuvlara havaya dağıldı. Yağmur yağıyor. Sakin, temiz bir yağmur. Ömer'le 27 yıldır evliyiz. Kocamı hiç aldatmadım. Aklımdan da geçmedi. İhtiyaç da duymadım. Son zamanlarda ayrı kaldığımız çok oluyor. Doğal. İşlerimiz, alanlarımız, çevremiz farklı. Ama kimse birbirimizi sevmediğimizi, koptuğumuzu söyleyemez. Hayır. Temmuz başı ve yağmur yağıyor. Kuzey havası işte. Kimse doğum günümü hatırlamadı. Yalnızım. Kopenhag'a yağmur yağıyor. Önce Ömer'in telefonuna kısa bir mesaj gönderiyor. Bugün benim doğum günüm. Sevgiler. Mesaj yerine telefonla aramayı deneyebilirdim. Ama hayır. Ömer aramadan onu aramamaya söz vermişti kendine. Sözünü tutacak. Sonra Kopenhag'daki sempozyumda sunumuna gerçekten ilgi gösteren biyofizikçinin telefon numarasını bir yere kaydettiğini hatırlıyor. Benzer konuları araştırıyoruz. Bilgilerimizi ve deneylerimizi paylaşabilirdik, demişti adam. Buradaki biyokimya ya da gen teknoloji enstitüsünde çalışan bir İngilizdi galiba. Telefonunu vermiş, vakit bulursa kendisini aramasını rica etmişti. 40-45 yaşlarında, akıllı görünüşlü, hoş bir adamdı. Telefonun rehber bölümünde adamın numarasını buluyor. Demek ki kaydetmişim. Numarayı tuşluyor. Bir an telefonun açılmayacağından korkuyor. Adama şu anda ulaşamazsa bir daha aramayacağını biliyor çünkü. Telefon çok bekletmeden açılıyor. Ben Türkiye'den Profesör Elif Eren. Bu gece Kopenhag'dayım. Bilgi ve deney paylaşımını hala yararlı görüyorsanız buluşabiliriz. Yararlının da ötesinde zorunlu bence. Sizi ne zaman, nereden alayım? Elif otelin adresini veriyor. Bir saat sonra hazır olurum. Telefonunu bütünüyle kapatıyor. Arayan olursa not bırakabilir. Bütün bir gece Ömer ya da Deniz arayacak diye telefonun başında bekleyecek halim yok. Geceyi tek başıma, kendime acıyarak geçireceğime, yaptığım işlerden anlayan biriyle sohbet ederim. Hem de bir kadeh şarap. Hayır, neden şarapla yetineyim? Şampanya eşliğinde doğum günümü kutlarım. Kendini önemsemeye, şımartmaya karar veriyor. İnsanlardan ne kadar istersen o kadarını veriyorlar sana. Hele de erkekler. Kendi kendime yeteceğim, güçlü olacağım, kimseden, kocamdan bile verdiğinden fazlasını talep etmeyeceğim derken kendime haksızlık ettim. Ağlamadıkça meme veren olmuyor. Kendini önemsetmesini bilen insanlar vardır. Onlar gibi olamadım. Evet, tabii ki sadece şarap değil, önce şampanya, hem de en iyi cins, Fransız şampanyası. Paraya kıyıp o ünlü modacının butiğinde gördüğüm çanta ile bluzu da yarın sabah gidip doğum günü hediyesi olarak alacağım kendime. Olduğundan daha ince gösterdiğini bildiği dar siyah pantolonlu, yaylak rengi ipek bluzunu dolaptan çıkarıp yatağın üstüne atıyor. Mor ipek keten ceketimle iyi gider bunlar. Doğum günümde şık ve bakımlı olmalıyım. Yıllardan beri Ömer yanımda olmadan, ondan çiçek gelmeden geçirdiği ilk doğum günü olacak. Çok eskiden ikiz yurt öğrenciyken doğum günlerinde bahçelerden topladığı gülleri, karanfilleri getirirdi Ömer. Evliliklerinin ilk yıllarında çiçekçiye özenle yaptırılmış zarif bir demet, yanında ne zamandır istediği bir kitap veya müzik kaseti. Son yıllarda ise çiçekçiye telefonla ısmarlanmış pahalı, iddialı orkideler, tropikal bitkiler, yanında değerli bir takı, çoğunlukla ünlü ve trendi bir takıcıya özel olarak yaptırılmış değişik tasarımlı bir yüzük. İlişkimiz zamanın kemirici dişleri arasında ufalandıkça çiçeklerle diğer armağanların parasal değeri yükseliyor. Aşkla armağanların değeri arasındaki ters orantının formülünü yazabilir miyim acaba? Yüzündeki buruk, kekremsi bir gülümsemeyle duşa giriyor. Bir süre ılık suyun altında kalmak iyi gelecek. Saçını fön çekerken, her zamanki hafif makyajını yaparken özen gösteriyor. Doğum günü gecesinde bakımlı ve güzel olmalı insan, hele de bir erkekle çıkıyorsa. Bir erkekle çıkma fikri değil, tabiri tuhafına gidiyor. Aynadaki yansısını beğeniyor. Leylak rengi, erguvan rengi, mor, genç kızından beri en sevdiği renkler. Ömer fazla dikkatli değildir ama renklerimi bilir. Leylak rengi ipek bluzda onun Çin'den getirdiği bir armağan. Ceketini koluna alıp merdivenlere doğru yürüyor. İki kat inmek için asansöre binmeye değmez. Asansörleri sevmez Elif. İçerideyken elektrik kesilir, bir arıza olur, kalıverirsin asansörün içinde. Düşüncesi bile afakan bastırıyor. İngiliz meslektaş, tik ağacından düz ve zarif İskandinavya mobilyalarıyla döşeli lobide oturmuş, gazeteyle karıştırarak bekliyor. Çok sıksınız diyor merhaba yerine. Bu saatlerde buralara park etmek olanaksız. Arabayı epeyce uzaktaki bir otoparka bıraktım. Şıklığınızın yağmurdan etkilenmemesi için oraya kadar yürütmeyeyim sizi. Bir taksi çağıralım. Resepsiyondaki genç kadından taksi çağırmasını rica ediyor. Otelin camlı döner kapısının yanında ayakta bekliyorlar. Yağmur usul usul yağmayı sürdürüyor. Adam iyi giyimli. Ne fazla özenli ne de paspal. Tam olması gerektiği gibi. Elinde büyük bir şemsiye tutuyor. İngilizler hep şemsiyeyle gezerler diye öğrenmiştik ilkokulda. Adam Elif'in şemsiyesine baktığını fark edip gülüyor. Tipik bir İngiliz olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? İngiltere'de her gün yağmur yağar. Herkes şemsiye taşır. İngiliz erkeklerinin yarısı eşcinsel, İngiliz kadınlarının yarısı frijittir. Beş çayını asla kaçırmazlar. Hepsi skoç viski içer ve publarda vakit geçirir. Mizah duygusundan yoksundurlar. Vesaire, vesaire. Hemen söyleyeyim, bunların çoğu bana hiç uymuyor. Hangileri uyuyor size diye soracakken son anda vazgeçiyor Elif. Evet, bilirsiniz her ülke için böyle kalıplar vardır. Nedense insanların topunu birden kutulara yerleştirmeyi, kalıplara sokmayı severiz. İşi kolaylaştırır da ondan, tıp ve laboratuvar deneylerimizdeki gibi. Her kobayın bireyselliğini düşünecek olursak, deneyi sona erdirmemiz mümkün olmaz. Taksi otelin kapısının hemen önüne yanaşıyor. Sadece birkaç adım atacaklar, yine de şemsiyeyi açıp Elif'in başının üstüne tutuyor adam. Taksi şoförünü beklemeden arabaya binmesine de yardımcı oluyor. İngiliz erkeklerin centilmen oldukları kalıp yargısı yanlış değilmiş demek ki diyor Elif teşekkür etmek için. Şoför gidecekleri adresi söylemelerini bekliyor. Nasıl bir yere gitmek isterdiniz diye soruyor İngiliz meslektaş. Şehri iyi bildiğimi söyleyebilirim. Yemeği içmeye de düşkünümdür. Alın size standarttan bir sapma daha. Hani dünyanın en ince kitabı İngiliz mutfağı derler ya. Bugün doğum günüm. Davetlimsiniz. Bu konuda tartışma istemiyorum. Yer seçmeniz ise size bırakıyorum. İyi bir yerde şampanyalı falan bir yemek fena olmazdı. Konuşabileceğimiz sakin ama düzgün bir yer. Şoföre bir adres veriyor adam. Taksi hareket ediyor. Çok iyi bir Fransız restoranı biliyorum. Le Coq Rouge. Fransa dışındaki Fransız restoranlarının yarısının adı kırmızı horozdur zaten. Ama vakit daha erken. Ortalık kararmadı bile. Önce sizi bir İskandinav pub'una götüreyim. Oradan rezervasyon da yaptırırız. Kırmızı horoz için. İyi ki İngiliz meslektaşı akıl ettim diye düşünüyor Elif. Yoksa bu gece o otel odasına dayanamayacaktım. Hoş bir adam. Esprili, doğal, nazik. Ortak konularımız da var konuşup tartışacak. Güzel bir gece olmaması için hiçbir neden yok. Peki içimdeki bu suçluluk duygusu, bu huzursuzluk da ne? Derinden bir telefon sesi duyar gibi oluyor. Elini çantasına atıyor. Sonra telefonunu otel odasına bıraktığı geliyor aklına. Önce kapamıştım kimse aramasın diye ama sonra açtım. Neden? Hayır, unutmadım. İsteyerek, bilerek bıraktım kimseyle uğraşmayayım diye. Kendine karşı dürüst ol Elif. Ömer'in aramaması ihtimaline karşı önlem aldın. Her an aradı, arayacak diye bekleyecektin. Gece berbat olacaktı. Yine de keşke bırakmasaydım telefonu otelde. Şimdi telefonumu unuttum, dönelim desem ayıp olur. Arayan arasın. Biraz da arayıp da bulamamayı öğrensin arayanlar. Pub'un önünde taksiden inerken Yağmur'un durduğunu fark ediyorlar. Havada uzak bir deniz kokusu var. Gökyüzü sütlü, gri, bulutlar ağır ağır havada dağılıyor. Saatine bakıyor Elif. 7:30'u geçiyor. Türkiye'de 5:30 civarı olmalı. İngiliz meslektaş abartılı olmayan doğal bir nezaketle pub'un kapısını açıp Elif'in önden geçmesini bekliyor. Sonra elini kadının sırtını hafifçe dokundurarak köşedeki boş masaya doğru yönlendiriyor. Adamın çektiği sandalyeye yerleşirken kaygıların, kuşkuların çemberinden kurtulup gecenin tadını çıkarmaya karar veriyor. Bırak nasıl gelişirse öyle gelişsin. İçini kasma, duygularını gemleme, içinden nasıl gelirse öyle yaşa geceyi. Sıkılırsan otele dön, eğlenirsen sürdür. İstediğin kadar ye, iç. Bir gecede şişmanlamazsın nasıl olsa. Bir gececik olsun, aklının değil yüreğinin sesini dinle. Adamdan hoşlanırsan uzat geceyi. Baktın ki sıkıldın, yoruldun de ayrıl. Hayatı basitleştir, kendini sıkma, gevşek bırak. Tamam. Adamın ne içerdiniz? Buranın birası güzeldir sorusuyla dalgınlığından silkiniyor. Karıştırmamak için şarapla başlayayım ben. Sek bir kırmızı şarap lütfen. Bazen şarap deyince tatlı şarap getiriyorlar da. Garson siparişi alıyor. İngiliz meslektaş hemen konuya giriyor. Sunumunuzda son deneylerinizi sadece gönderme yaptınız. Konunuz gen teknolojinin etik boyutları ve kabul edilebilirlik sınırlarıydı. Bu yüzden deneylerinizi ayrıntılandırmadınız. Sanırım ben de hemen hemen benzer bir araştırma yapıyorum. Bu yüzden konuşalım istemiştim. Tam İngiliz diye düşünüyor içinden. Gerçekten ilim bilim konuşmak istiyor bu adam. Hay Allah. Peki ben ne ummuştum? Ömer Elif'in mesajını eczanede Cihan'dan haber beklerken aldı. Allak bullak olmadı çünkü zaten allak bullaktı. Sadece Temmuz'un 13 olduğunu hatırladı. Cevap vermeyi bile düşünmedi o anda. Ne yazabilir, ne söyleyebilirdi Elif'e? İzliyorlarmış, peşindelermiş, sorunlar varmış, bir an önce buradan gitmesi gerekiyormuş. Hiçbir umurunda değildi. Komutanın yanından çıkmış, doğru eczaneye gelmişti. Cihan'ı görmek, Cihan'a dokunmak, Cihan'la konuşmak, Cihan'la susmak için. Onun dünyasıyla bütünleşip, sırlarını çözmek için değil, sırlara gömülüp parçası olmak için. Cihan çekiciliğini açık ettiklerinden değil, gizlediklerinden alan bir güzellikti. Hınzır zekası, etkileyici kadınlığı ve şaşılası özgüveniyle gizlediğim şeyler var, onlara erişemeyeceksiniz. Erişemedikçe, çözemedikçe daha çok bağlanacaksınız bana diye fısıldıyordu sanki. Tıpkı bu topraklar, bu nehirler, bu dağlar gibi. Sarı boz toprakların, çorak tepelerin, sarp kayalık dağların şiirinin fahş ettiklerinden değil, işlerinde sakladıklarından geldiğini seziyordu Ömer Eren. Exupéry'nin çöl, içinde bir kuyu gizlediği için güzeldir sözünü ta derinden kavruyordu şimdi. Bu topraklar, bu dağlar, bu halk, içinde yankılanan ses yüzünden güzel. Cihan, ayan ettikleriyle, sundukları değil, sırlarıyla güzel. Cihan eczanede değildi. Yardımcısı asık suratlı genç kız, Cihan abla geç gelecek. Belki de hiç gelmez bugün demişti. Lafı fazla uzatmak istemediğini belli ederek. Ne kadar geç, eczane kapandıktan sonra mı? Bilmem ben. Beni bekleme dedi, o kadar. Onu mutlaka bulmam lazım. Telefonu kapalı, evde yok, eczanede yok. Bir yere gitmiştir, işi çoktur ablamızın. Sabah gördün mü onu? İyi miydi? Dün gece burada arama falan vardı. Bir aksilik yok değil mi? He, çarşıyı da eczayı da basarlar ikide birde. Ne ararlarsa artık bulamaz giderler. Alıştık biz. Cihan ablam iyidir, merak komayın. Geleceği zaman gelir. İnsanın bir işi olmaz mı? Bir yere gidemez mi? Her şeyi haber verecek değil ya bize. Lanet kız diye geçirdi içinden. Basbayağı kafa buluyor benimle. Geleceği zaman gelirmiş. Haklı bir yanında yok değil kızım. İnsanın işleri olur elbette. Bir yere gitmesi gerekir. Hastası vardır, eşi dostu vardır. Gereksiz aptalca bir telaş benimki. Ama dün geceki olaylardan sonra böyle habersiz gitmezdi. Telefon ederdi, haber gönderirdi, hiç olmadı bir not bırakırdı. Merak edeceğimi bilmez mi? Aklına ya Sevin'e birlikte gittikleri avukat geldi. İyi ki almışım numarasını. O bilir belki. Avukat yazıhanesinde yoktu. Yardımcısı stajyer genç bir dava takibi için şehir dışında olduğunu söyledi. Yine eczanedeki kıza döndü. Bak kızım, bana bir haber bıraktı mı? İşim var Cihan Hanım'la diyorum sana. Çok önemli bir haber getirdim. Hemen görmeliyim kendisini. Kimden öğreniniz nerede olduğunu, ailesi nerede oturur, arkadaşı, tanıyanı? Çırpınma boşuna bey. Merak da etme. Gelir. İstersen git askeriyeye sor, kaymakama sor. Sizinkiler bilirler belki. İzleyen onlar, ben de bileyim. Kızın kinayeli konuşmasının, sertleşmesinin altında ne olabileceğini düşündü Ömer. Sizinkiler dedi kız. Yani komutan, kaymakam, ben, hepimiz aynı kefedeyiz. Buradaki yerin deyişiyle TC devleti. Ben batıdan gelen yabancıyım onun için. Cihan'ı bu tehlikeli yabancıdan korumaya çalışıyor sanki. Neden bu kadar güvensiz, bu kadar uzaklar? İnsan insana ulaşır diyoruz ama bazen de ulaşamıyor işte. Yolunu yordamını bulamıyor, bilemiyor. Kızı zayıf yerinden, Cihan'a olan bağlılığından yakalamayı denedi. Getirdiğim haber çok önemli. Bildiğin bir şey varsa söyle kızım. Sonra Cihan ablanın başına kötü bir şey gelirse sen de sorumlu olursun. Kızın yüzünden bir karaltı geçti. Ya da Ömer'e öyle geldi. Dudakları ip gibi gerilmişti. Gözlerini tezgahın üstüne dikmiş, Ömer'in yüzüne bakmadan konuşuyordu. Neden rahat bırakmıyorsunuz bizi? Böyle gelirsiniz, gavuru, türkü, sonra ayrılıp gidersiniz, bizim başımızı belaya sokarsınız. Ne zamanki yabancılar gelir, ardından olaylar, operasyonlar olur. Yaşamaya çalışıyoruz burada işte. Biz alıştık, kendi başımızın çaresine bakarız. Gelip gelip kaşımayın. Cihan ablanın arkadaşıysan daha iyi ya, rahat bırak onu. Eczaneye kalabalık bir müşteri grubu geldi. Köyden inmişlerdi besbelli. Yerel giysili, çok genç bir kadın kucağında ağlayıp duran birkaç aylık bebeğini sakinleştirmeye çalışıyordu. Yanında kaynanası mı, anası mı, kuması mı? Başına beşi bir yerde altınlarla bezeli kalpağa benzer bir başlık takmış, daha yaşlı bir kadın vardı. Kadının yeşile çalan gözlerinin güzelliği, eteğini umursamazca savurarak koşuşuşu, hareketlerinin rahatlığı, sesindeki emredici tını Ömer'i şaşırttı. Bu tarafların hanım ağalarından biri olmalı diye düşündü. Yanlarındaki adam eczacı kalfasına kağıtlar uzattı. Reçete olmalıydı. Dışarıda bekleyen siyah Mercedes otomobili takıldı Ömer'in gözü. İşte Güneydoğu şablonlarımızı parçalayan bir görüntü daha. Kulağının yavaş yavaş alışmaya başladığı birkaç Kürtçe sözcükten Cihan'ı sorduklarını, eczacı hanıma selam gönderdiklerini çıkardı. Bir başka aşiretin önde gelen ailesi, belki de kim bilir, şu kıza sorsam yine domuzlanır, bunu bile söylemez. Müşteriler gidip de yeniden yalnız kaldıklarında ben de bir yere kıpırdamam. Cihan Hanım gelene kadar burada beklerim dedi kızın üstünde baskı kurmak için. Bekleyin. Saat akşam 7'si oldu mu kapatırım ben eczaneyi. İstediğiniz kadar bekleyin, sabahlayın isterseniz. Bir daha konuşmadı. Yeni gelen müşterilere daldı. Elif'in mesajını Cihan'ı belki de 20. defa aramaya çalışırken aldı Ömer. Başka zaman olsa karısının doğum gününü unuttuğu için üzülür, unutkanlığını tamir etmeye çalışırdı. Şimdi ise bütün bunları düşünecek hali yoktu. Cihan'ı bulma, hiç değilse ondan bir haber alma hedefine kilitlenmişti. Ben çıkayım. Saat 7'den önce gelirim. Bu arada haberleşebilirsen Cihan ablanla beni aramasını söyle bir zahmet. Telefonum hep açık kalacak. Kız belki de gerçekten bilmiyordu Cihan'ın nerede olduğunu. Ne yapıp ne edeceğini bu kızcağızı söyleyecek değil ya. Geç gelirim demiş işte. Fazlasına ne gerek var? Kararsız adımlarla otele doğru yürüdü. Ola ki otele haber bırakmıştır. Ne bilsin sersem sersem burada oturup bekleyeceğimi? Yanılmamıştı. Resepsiyonda oturan yaşlıca otel katibi, lobinin en loş köşesindeki koltuğa kaykılmış, uyuklamakta olan birini işaret etti. Eczacı hanımdan haber getirmiştir. Bekler durur burada. Sonra uyuklayan adama Kürtçe seslendi. Yazar Hatin, yazar geldi. Koltuktan kalkıp Ömer'e doğru yürüyen adam Filinta gibi. Çok genç değil, yapılı, yakışıklı. Suratının rengi çizgileri değilse bile ifadesi buralı değil, batılı. Yürüyüşünde ve yüzünde buralara yabancı bir şey var. Bol kesimli, koyu renk pantolonun üstüne beyaz, tiril tiril bir gömlek giymiş, kolları dirseğe kadar sıvalı. Belinde pantolonu geniş cebine yerleştirilmiş tabanca hemen fark ediliyor. Saklamak değil, göstermek istiyor sanki. Sizi Cihan Hanım'a götürmeye geldim. Eğer vakti varsa, gelmek isterse dedi Cihan Hanım. Bir an duraksıyor Ömer. Kimdir, nedir bu adam? Şoföre, korumaya, herhangi bir hizmetkara benzemiyor. Cihan neden kendisi telefon etmiyor da bu adamı gönderiyor? Bu tekinsiz topraklarda nasıl güvenilir tanımadık birine? Medet umarcasına, artık ahbap olmaya başladıkları otel katibine dönüyor. Gözleriyle soruyor. Eczacı ablamızın yakınıdır, güvenilir adamdır diyor katip. Seni çağırmış bek, gitmemek olmaz. Cihan Hanım şehirde değil mi? Bütün gün aradım telefonla ulaşamadım. Kırsaldadır, telefon çekmez orada. Eliyle görünmeyen dağları işaret ediyor, dağlara doğru. Macera şimdi başlıyor diye düşünüyor Ömer. Buralara ilişkin bir filmin jeneriği olabilirdi bu sahne. Billy silahlı, yakışıklı, esrarengiz adam, aşk budalası yazarı dağların arasında bilinmedik bir yere götürmeye gelmiştir. Yazar gidecek mi? Cesaret edecek mi? Sirenlerin sesi demişti kaymakam daha ilk tanıştıkları gün. Ben buraya o sesi duymaya gelmedim mi? Yitirdiğim sözü üfleyecek sesin peşinde değil miyim? Gidecek. Başkentin otobüs terminalinde bir çığlıkla başlayan hikaye adım adım kendini yazacak. Bir sona varacak. Kahramanlarının kaderlerini hükmeden, onlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynayan tanrı yazar olmayacak bu kez. O hikayeyi değil, hikaye onu yazacak. 5 dakika bekleyin, odama çıkıp şu gömleğimi değiştireyim bari. Adam sağ elini göğsüne, tam kalbinin üstüne kavuşturarak zarif bir bağış üstüne işareti yapıyor. Yine bir film sahnesi işte diye düşünüyor merdivenlere yönelirken. Adamın jesti doğal değildi, taklitti. Sonradan öğrenilmiş, çalışılmış gibiydi. Neden burada görüp yaşadıklarımı gerçek yaşam gibi algılayamıyorum? Neden her şey senaryoya, filme, gerçeküstü bir maceraya, şiire dönüşüyor kafamda? Hepsi buranın gündelik yaşamının parçası oysa. Öteki toprağın, öteki halkın, öteki insanın gerçeği bize ürkünç ya da tatlı bir masal gibi mi gelir? Aşağı indiğinde otel katibi, dışarıda bekliyor seni Bek, diyor. Cihan hanımımızın yakınıdır. Git Bek, Cihan hanımımız çağırdı mı gitmemek olmaz. Hem de dağlarımızın oralar pek güzeldir bu mevsimde. Otelin kapısından çıkarken adamın dağlarımız deyişine takıyor aklını. Mahmut da dağlarımız derdi, Cihan da, Mahmut'un babası da, ötekiler de. Dağlar sahip oldukları en değerli, en güzel şey sanki. Umudun sığınağı, koruyucu ruhlar. Bu yüzden mi yakılıyor o dağlar, umudu yok etmek için mi? Ya da tam tersi, umutlar yeniden yaşarsın diye mi? Peki bu adam nereden biliyor nereye gidileceğini? Burada insanlar ne kadar çok şeyi biliyorlar, ne kadar azını açık ediyorlar. Kapının önünde siyah bir cip duruyor. İlk geldiği gün görüp de şaşırdığı türden, çevrenin yoksunluğuna meydan okuyan bir araç. Adam Ömer'i otelin önünde görür görmez çevik bir hareketle şoför yerinden atlayıp cipin ön kapısını açıyor. Buyurun, burada daha rahat edersiniz. Bir saatten fazla yolumuz var. Tabii yol kapalı değilse. 24. ayrımın sonu. Sayfa 279.